Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Varlık Yayınları İstanbul. Bu kitap 300 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Aralık 2009. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Hukuk doktoru Çetin Özek'in Milliyet Gazetesi'nde çıkan Nurculuğun İç Yüzü adlı konunun derinliğine inen incelemesi, Nurculuk ve Said-i Nursi'yi işitip de üstünde fazla durmamış ve hatta bu sorun üzerinde koparılan gürültülerin aşırılığına hükmetmiş birçok kişileri şaşırttı. Cumhuriyetin 40. yılında cumhuriyete ve özgürlüğe kastedenlerin ne geniş ölçülerde ne pervasız çabalarda bulunduklarını hepimize gösterdi. Çetin Özek bu yazılara cumhuriyetten beri gerici akımların memleketteki gelişmelerini araştıran daha geniş bir çalışmasını ekledi ve bu kitap meydana geldi. Bütün Atatürkçülerin dikkatle, ibretle okumaları ve candan bağlanmış oldukları batıcılık, uygarlık davasının ne tehlikelerle karşılaştığını anlamaları gereken bir eserdir bu. Ön söz. Türk devrimi en üzücü günlerini yaşıyor. Çeşitli yönlerden saldırıyorlar devrimci düzenimize. Toplumumuzda her alanda gerici, devrimci çekişmesi, savaşı görülüyor. Toplumumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını engelleyen akımlar, ortaçağ karanlıklarına dönmemizi arzuluyorlar. Kimisi aşırı dini duygularla, din bilgilerinin hurafeleşmiş şekillerine olan inançla, toplum düzenimizin gelişimine karşı koyuyorlar. Kimisi de çıkarlarını toplum düzeninin geriliğinde buluyorlar, menfaat çarkını, bezirganlığı bu şekilde gerçekleştirebileceklerini biliyorlar. 40 yıldır süren bunca çabayı, aydınlık amaçları hiçe sayan, sırtını güneşe dönmüş karanlıkları arayan bir akım doğmuş bu şekilde. Din duygularının sömürülmesini, toplumun tekke bezirganlığı, durgunluğa erişmesini çıkarları için yararlı bulanlar, geniş toplumun din duygularını istismar etmişler. Aldatanlar ve aldatılanlar bir akım halinde Türk devrimine karşı çıkmış. Hümanist, rasyonalist, milliyetçi Türk devrimi gelenekçi İslam hakimiyetini Türkiye'de çok azaltmıştır. Materyalist felsefe, dinin toplumsal bunaltısına son vermek yolunu tutmuştur. İşte bu ana gelişim kuralları reaksiyoner çevreleri yaratmaktan geri kalmamış ve günümüze kadar süre gelen çatışım ortaya çıkmış. Özellikle günümüzde gerici akımı temsil eden, gelenekçilerin sembolü haline gelen nurculuk önemli bir konu. Hangi dini görüşe sahip olursa olsun toplumun teokratik yapıya dönüşünü isteyen Türk devrimine karşı akımlar nurculuk ismi altında toplanıyorlar. Türk laik devlet düzenini tüm inkar eden bu çevre, bir sultanlar, şeyhler, müritler memleketi yaratmak istiyor. Aydınlıktan kaçarak menfaat çarkının kolunu ellerinde tutuyorlar. İnsan aklını, kişinin yaratıcı dinamizmini kabullenmeyen bu insanlar, durgun, kendinden geçmiş, mistik ve kaderci bir toplumu arzuluyorlar. Bu küçük kitapta Türk devriminin yarattığı yeni Türkiye'nin siyasi biçim değişikliklerini, anayasa gelişmelerini ve devrimci düzeye erişilirken izlenen temel ideolojileri ve devrimlerin toplumumuza kazandırdığı değerleri belirtmeye çalışacağız. Yeni düzen daha ilk gününden bu yana karşısında karanlığın dostlarını bulmuştur. Çeşitli olaylar ve gelişimci davranışlar karşıt akımlarla çatışmak zorunluluğunda kalmıştır. Bu şekilde devrimci gelişimimizin karşısına çıkan gerici akımlar çeşitli olaylar ve saldırılar doğurmuştur. Devrimci gelişime paralel olarak gerici akımı da izlemeye çalıştık. En son günümüzün gericilik sembolü, nurculuğu, temel amaçları ve davranışları yönünden incelemeye çalışacağız. Milliyet gazetesinde yayınlamış olduğumuz Nurculuğun İç Yüzü isimli seri yazı bazı değişikliklerle bu kısımda yer almaktadır. Yurdun gelecekteki mutluluğunun ancak devrimci bir düzen içinde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Devrim yapmak güçlü bir şeydir. Onun geleceğini hazırlamak, gerçekleşmesini sağlamak onun kadar güçlü bir iştir. Onu korumak ise en güçlü bir davranıştır. Bu gücü göstermek aydınlığa tutkun bütün yurtseverlerin ödevidir. Top Ağacı, 8 Mayıs 1964. Yeni Türkiye. Kurtuluş Savaşı, ulusal ve özgür bir ülke kurmak amacı yanında, toplumsal ve siyasi bazı gelişimleri gerçekleştirmek ülküsünü de taşımaktadır. Bu yönden Kurtuluş Savaşı'nın amacı yalnız askeri bir zafer kazanmak şeklinde açıklanamaz. bağımsız bir ülkenin sadece ülke bütünlüğüyle sağlanamayacağını bilenler, Osmanlı toplumunun teokratik, monarşik, statik yapısının değiştirilmesi gereğine inanan yöneticiler, gerçek bağımsızlığı sağlamak için yeni Türkiye'nin kuruluşunu, Türkiye'nin yeniden yaratılmasını gerekli görmüşlerdir. Bu ise toplum düzeyinin değiştirilmesini, toplumun yeni bazı ideolojilere dayanmasını gerekli kılmıştır. Bu gerekliliğin yarattığı dinamik değişimler Türk devrimini ortaya koymaktadır. Türk devrimi ise temel taşını din konusundaki ideolojik değişimde, yani laiklik kuralının kabulünde bulmaktadır. Bu yönden Türk devrimi ile laiklik kuralının kabulü aynı anlamı taşımaktadır. İlk görünüşler. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi, daha ilk günlerinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküntü halindeki murasını omuzlarına almaktan doğan bir takım problemlerle karşılaşmıştır. Yurdun her yanını saran istilacılara karşı yapılan savaşın yanında çökük, durgun, yaşama gücünü kaybetmiş bir toplum vardır. Çeşitli unsurların karışımıyla varlığını kaybetmiş bir insan topluluğundan bir ulus yaratmak zorunluluğu ortadadır. Teokratik, monarşik yapı toplumun gidişini durdurmuş, uygarlığa erişmek imkanını kaldırmıştır. İmparatorluğun gelişimini sağlamak için ileri sürülen İslamcı ve gerici görüşlerin etkisi, daha geniş bir keşmekeş yaratmış ve toplumsal yapıdaki ikileşmeyi doğurmuştur. İlmiye sınıfının yetkilerinden feragat etmek istemeyen şeriatçı, dinci davranışı huzursuzluk ve bıkkınlık yaratmıştır. İlerici fikirler ise kısmi kalmış ve toplumun yeniden yaratılışını sağlayacak kesin adımı atamamıştır. Üretim araçlarının ve yeteneklerinin yoksunluğu, sanayileşme hareketinin olmayışı, toprak sisteminin soysuz bir hale gelmesi toplumu yoksul kılmıştır. Türkiye, siyasi özgürlüğünün yanında kültürel ve ekonomik özgürlüğünü de kaybetmiştir. Birinci Büyük Millet Meclisi toplandığı sıralarda Türkiye'nin durumunun çok kısa özeti budur. Birinci Büyük Millet Meclisi, daima kısaca belirttiğimiz dertlerin çözümü amacına yönelmiş, açık olarak belli olmasa da toplumsal ve siyasi değişimlerin gerçekleştirilmesi için hazırlayıcı çalışmalar yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Batı ile Doğu arasındaki ideolojik çatışmanın ortasında yer almıştır. Bu bakımdan da ideolojik yönden durumunu belirtmek zorunda kalmıştır. Meclisin ideolojik yönünü seçebilmesi güç olmuştur. Devrimci görüşün amacı, Türkiye'nin gerçek kurtuluşunu sağlamak bakımından batılılaşmak, Batı'nın muasır medeniyet seviyesine çıkmak olduğu halde meclis Batı'ya düşmandır. Batı'nın medeniyet değerleri benimsenmekte, fakat aynı Batı emperyalist ve kapitalist bir bütün olarak isimlendirilmektedir. 21 teşrini evvel 1336 tarihli Halkçılık Beyannamesinde Batı emperyalist devletler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Batı ulusumuzun hayatına kastetmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye halkını emperyalizm ve kapitalizmin tahakküm ve zulmünden kurtararak irade ve hakimiyetinin sahibi kılmakla gayesine vasıl olacağı inancındadır. Batı Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntıları üzerinde ulusal bir devletin ne kurulmasını istemektedir ve ne de böyle bir sonucu ummaktadır. Ankara hükümetinin davranışını ağır bir dille takbih etmektedir. Batı'nın davranışı meclisi bir bütün halinde Batı'ya düşman yapmıştır. Türkiye, Batı'ya karşı ekonomik ve siyasi özgürlüğünü kazanma savaşındadır. Doğu ise yakınlık ve kuvvet bakımından Sovyet Rusya tarafından temsil edilmektedir. Doğu'nun tezi bir Doğu Federasyonu içinde Türkiye'de sosyalist işçi sisteminin kurulmasını sağlamaktır. Sovyet ihtilalinin gerçekleşmesinden kısa süre sonra ortaya çıkan Anadolu ihtilali Rusları ilgilendirmiştir. Birinci Büyük Millet Meclisi bünyesinde komünist partileri ve muvazaa partilerini yaşatmaktadır. Sovyet Rusya, Türkiye'nin enternasyonele bağlanmasını istemektedir. Nitekim bu davranış ve Rusya'nın koruyucu tutumu mecliste sempati de yaratmıştır. Rusya, Batı'nın Türkiye'deki hareketi kabul etmemesine karşılık müdafaa-i hukukun milliliğini kabul etmiştir. Büyük Millet Meclisi, birbirine zıt iki kuvvet arasında ideolojik istiklalini seçmiştir. Ne Batı'nın yarı müstemleke isteğine boyun eğmiş ve ne de Doğu'nun enternasyonel davetlerine olumlu cevap vermiştir. Ulus olarak oluşunun yanında ulusal haklarının her iki cephe tarafından da kabulünü sağlamak için çalışmıştır. 1. Büyük Millet Meclisi'nin varmış bulunduğu ideolojik istiklal çözümü daha sonraki anayasa gelişimlerinde de etkisini göstermiş ve Türkiye'nin yeni kuruluşu aynı kurala dayanmıştır. Yeni Türkiye'nin temellerini atan ve anayasa hayatımızın en canlı bir dönemini ortaya koyan 1. Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirmek istediği ana amacı, ulusal egemenliğe dayanan, ulusal sınırlar içinde millet olarak oluşmuş, iktisaden ve ideolojik özgürlüğünü kazanmış bir yeni devlet kurmak şeklinde özetlenebilir. Bu amacın Kurtuluş Savaşı'nın doğurduğu heyecanla bir araya gelmiş, değişik görüşlere sahip, çeşitli gruplarca bir tüm şeklinde benimsendiğini ileri sürebilmek imkanı ise mevcut değildir. Çoğunluk, meşrutiyetin, imparatorluğun kültür ortamında yetişmiş ve o devrin görüşleriyle beslenmiştir. Tabii olarak bu gelenekçi görüş sahipleri, kurtuluştan sonra devrimci düzenin kuruluşuna, yeni ideolojilerin benimsenmesine karşı direnmişler ve fikir çatlaklarını ortaya koymuşlardır. Devrimci gerici çatışımı o andan bu yana sürüp gitmiştir. Batının bir amaç olarak kesin surette belirtmemesi, hilafet ile saltanatın yani monarşik ve teokratik yapının mevcudiyetini korumasına sebep olmuştur. Milli Kurtuluş Savaşı'nın icap ettirdiği heyecanı ve birliği sağlamak, devam ettirmek kaygusu kesin bir ortam değişikliğine imkan vermemiştir. Devletin ve milletin gelişimini sağlayacak olan laik, cumhuri ve milli bir düzenin kuruluşu ancak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra mümkün olabilmiştir. O deme kadar kimi kişi saltanat ve hilafeti kurtarmak, kimi de yeni ideolojilere ve aksiyonlara dayanan gelişimci bir düzenin temellerini atmak için aynı gayeye hizmet etmişler ve siyasi özgürlüğü sağlamak, milli kurtuluşu gerçekleştirmek uğrunda savaşmışlardır. İslamcı cereyan mensupları, Kurtuluş Savaşı'nı makam-ı mualla, hilafetin kurtarılması için yapılan bir hareket olarak kabul etmiştir. Kurtuluş Savaşı onlara göre bir İslamcılık davasıdır. Hristiyanlığın İslam'a olan tecavüzleri cevaplandırılmakta, bütün alemi İslam bu savaşın sonunu beklemektedir. Savaşın zaferle sona ermesi, İslam'ın ve hilafetin kurtuluşu, yeniden eski kuvvet ve kudretini buluşu olacaktır. Bu bakımdan savaş bir İslamcılık savaşıdır ve bütün İslam dünyasının namına yapılmaktadır. Bu görüş, İslamcı cereyanın Kurtuluş Savaşı'nı tefsir tarzını ortaya koymaktadır. İslamcı cereyan bu amaçladır ki kısmen savaşı desteklemiş ve başarısı için çalışmışlardır. Bunların hiçbirinde cumhuriyet esaslarına dayanan bir milli devletin kurulması hususunda istek yoktur. İslamcı cereyanın etkili desteğini kaybetmek kaygısıdır ki genç milliyetçi kuşakların amaçlarını açık ve kesin olarak belirtebilmelerine engel olmuş, teokrasi ve monarşiyi temsil eden saltanat makamının kaldırılması hususunda açık bir hedef tayin edilememiştir. Bu sebepledir ki, milli bir yapı taşıyan Ankara hükümeti, pozitif temellerine hilafet ve saltanatı kurtarma amacını alıkoymuş, gerçek gayeleri ve yapısı ile çelişik durumda olan değerlerin savunucusu rolü oynamıştır. Gerçekten milli hükümetin temelini teşkil eden 1921 Anayasası, 1. maddesinde hakimiyetin bila kaydü şart millete ait olduğunu kabul etmiştir. Tamamıyla millete iktidarı dayandıran böyle bir anayasa, iktidarın kaynağını Allah'tan alan saltanatı hukuki bir varlık olarak tanımak zorunluluğunu duymuştur. Anayasanın madde-i münferidesinde 5 Eylül 1336 tarihli Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun 1. maddesinde kabul edilmiş olan esaslara atıf yapılmış ve bunun gaye olduğunu kabul etmiştir. Nisab-ı Müzakere Kanunu aynen şu hükmü taşımaktadır. Büyük Millet Meclisi, hilafet ve saltanatın, vatan ve milletin istihlas ve istiklalinden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şerait-i atiye dairesinde müstemiren inikat eder. Bu hükme göre hakimiyeti millete veren, millete dayanan bir anayasa, ümmete dayanan, Allah'tan başka hiçbir üstün kuvvet tanımayan, dini ve siyasi iktidarı kurtarmayı gaye edinmiş olmaktadır. İslam, siyaset prensiplerine göre teokratik ve monarşik kudretlerin birleşimini ifade eden, saltanatın devamını ve kurtarılmasını amaç bilmek, bütün olarak millet iktidarına zıttır ve anayasa kaynakları itibariyle farklı olan iki iktidarı birlikte kabul etmekle çelişmeye düşmüştür. Çelişme günün şartlarının yarattığı bir zorunluluğun sonucudur. 1921 Anayasası, günün olağanüstü durumlarının yarattığı bazı konuları düzenlemek için hazırlanmıştır. 1876 Anayasası, 1908 değişimleriyle birlikte halen anayasadır. Fakat 1921 Anayasası, hakimiyeti millete veren birinci maddesi ile fiilen eski anayasayı reddetmiş olmaktadır. Bu kısa bakış göstermektedir ki, İslamcıların desteğini kazanmak zorunluluğu, yeni temel kurallara gidiş hususundaki kesin hükmün açıklanmasına imkan vermemiştir. Buna rağmen, milli esaslara dayanan bir kaidenin kabulü, Kurtuluş Hareketi'nin gerçek hedefini göstermiştir. İş, toprak bütünlüğünün kazanılması, saltanat ve hilafetin kurtarılması ile bitmeyecektir. Yeni kuşakların daha köklü amaçları vardır. Nitekim bu devredeki bazı davranışlar genç ve aydın kuşakların gerçek amaçlarını göstermesi bakımından önemlidir. 34-1920 tarihli bir tamim, Milli Meclis'in Türk milletini temsil ettiğini belirtmektedir. Milli Meclis, milletin bütün iç ve dış işlerinde biricik meşru ve yetkili makam olarak Ankara'da kurulmuştur. Bu gerçek bütün Avrupa devletlerine bildirilmiştir. 7-6-1920 tarihli bir tamim ile de İstanbul'un işgal tarihi olan 16-3-1920'den itibaren Milli Meclis'in kabulü dışında akdedilen bütün mukarrerat ve mukaveleler, imtiyazlar keenlem yekun olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde teorik olarak varlığı kabul edilen saltanat ve hilafet hükümetinin hukuk karşısındaki varlığı reddedilmekte, yetkisizliği belirtilmek suretiyle davranışları yok sayılmaktadır. İş bu devre içinde dini otoritenin devletin siyasi kuruluşundan çıkarılması, yani laikleşmek konusunda bir kesin tutuma rastlanamasa dahi İslam siyaset prensiplerine göre kaynağı Allah olan siyasi iktidarın milli iktidar karşısında ikinci plana düşürülmesi, anayasa metinlerinde teorik olarak ne yazılırsa yazılsın, tabi olarak dini otoritenin de karşısına bir rakip çıkarmıştır. Sultani otorite şeriata aykırı olarak milli otoritenin kudreti altına girmektedir. Hakimiyetin halka dayatılması, dinin tek hakim olması durumunu önlemiş, kanunlar Allah adına değil halk adına vize almaya başlamıştır. Fiili durum bu olmakla beraber bir saltanata son veren meclis, İslamcı cereyanın etkilerini tüm olarak reddedememiş ve dini otoriteye şeriate uygun bir sahip bulmak endişesine düşmüştür. Eski kuşaklar, içinde yetiştikleri İslami kültürün etkilerini unutamamış ve sahipsiz bir dini otoritenin varlığını düşünememişlerdir. Çeşitli sebeplerle saltanata karşı olan hınç, dini otoriteye bu makamın sahip kılınmasına engel olmuştur. Buna karşılık, dini otoritenin milli otorite ile birleştirilmesi gayesi güdülmeye başlanmıştır. İslamcı cereyanın dini otoriteye bir sahip bulmak endişesi, meclis kürsüsünden dahi tekrarlanmıştır. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sadece Türkiye'nin değil, bütün alemi İslam'ın da kendisine halas, kendisine yegane melce ve penah bulduğu bir İslam meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İslam'ın hükümdarlığını terk etmediğini ve hilafetin esarette olduğunu, esaretten tahlisine kadar mücahidesine devam edeceğini kainata ilan etmiştir. Alemi İslam, hiyanetini gördüğü saltanat makamına lanet etmiştir ve İslamiyet'in müncisi olarak yalnız Meclis-i Âli'yi görmüştür. Nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi, Allah'a, peygambere inanan, bütün mukaddesata iman eden o azimli milletin meclisidir. Rasih Efendi'nin konuşmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Zabıt Ceridesi. İslam'ın cihat ilanına rağmen bu cihada uymayarak Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşması, saltanatın İslamiyet'ten ayrılmasının sonucu olarak gösterilmiş ve İslam devletlerinin şimdi İslami yolda olan Büyük Millet Meclisi'ni bu sebeple tuttukları iman olunmuştur. Kazım Karabekir'in konuşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Zabıt Ceridesi. Fevzi Bey'e göre de siyasi iktidarı meclis, dini iktidarı da hilafet temsil etmektedir. Sayfa 277. Bu şekilde iktidarlar arasında bir ayrılma kabul olunmuştur. Millet, makamı hilafet olmadıkça yaşayamayacağını bilmektedir. Müfit Efendi'nin konuşması aynı ceride sayfa 283. Görüldüğü gibi milli bir mecliste dahi dini otoritenin İslami esaslara uygun bir şekilde siyaset ile birlikte bir değer kazanması gerektiği konusu savunulmuştur. Yeni kadroların, kuşakların laik ve demokratik bir idare sistemine yönelme kararlarına karşılık eski kadrolar bunu sezememiş ve siyasi otoriteyi feda etmelerine karşılık dini otoriteyi feda edememişlerdir. Nitekim 1923 genel seçimine 9 umdelik bir beyanname ile giren Halk Fırkası şu esasları ilan etmiştir. Nokta nokta bir cümle kavaninin tanziminde her nevi teşkilatta İdarenin alelumum tasarrufatında, terbiye-i umumiye ve iktisat hususunda hakimiyeti milliye esasatı hareket olunacaktır. Birinci umdede bu prensibi koyan beyannamede, ikinci umdede saltanatın ilgasını layette gayyer bir düstur olarak benimsiyordu. Buna karşılık üçüncü umde şu hükmü taşımaktaydı. İstinadgahı Türkiye Büyük Millet Meclisi olan makamı hilafet, beynel İslam bir makamı muallâdır. Bakınız Tarık Ziya Tuna'ya, Siyasi Partiler, İstanbul 1952, sayfa 580. Bu devreye baktığımız vakit şu sonuca varabiliyoruz. Laik ve demokratik bir devlet sistemi kurulamamıştır. Buna karşılık iktidarın kaynağı halka geçmekle milli hakimiyet prensibi Türk Anayasa Hukukunda yer etmiştir. Laik, demokratik, cumhuriyet idare sistemine de milli hakimiyet kanalından ulaşılacaktır. Milli hakimiyet prensibinin siyasi hayatımızdaki ilk etkisi ve kanaatimizce Türkiye'de laikliğin ilk yerleştirilme hareketi Milli Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 600 yıllık saltanatın kaldırılması olmuştur. İki kaynaktan iktidarını alan saltanat ve milletin birlikte muhafazası ile ortaya çıkan tezat saltanatın kaldırılması ile ortadan silinmiştir. Artık siyasi iktidar millettedir. Milli hakimiyet prensibi tam olarak tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Milli hakimiyet prensibi şekillendiği siyasi idare sistemi ne olursa olsun bütün Türk Anayasa Hukuku alanına hakim olmuştur. Saltanatın ilgası laik idare sistemine geçişin de belki ilk hareketidir. İslam devlet esaslarına göre siyasi ve dini otorite tek elde birleşmiştir. Bu bakımdan sadece dinin siyasi bir kuruluş olarak devletin temel yapısında rol oynamaması değil ve fakat siyasi ve dini otoritelerin devlet teşkilatı içinde ayrı ayrı ellerde toplanması dahi İslam'ın siyaset prensiplerine aykırı düşmektedir. Saltanatın kaldırılması ile hilafetin siyasi otoriteden mahrum bırakılışı İslami prensiplere aykırı mahiyet taşımaktadır. Millet Meclisi'ndeki görüşler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dini otoriteye de sahip olarak göstermek istemişlerdir. Bir milli devlet kurmak görevini yüklenmiş olan mecliste dahi bazı kadrolar yıllanmış inançlarından, İslami kaidelerden ayrılamamıştır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.